Ayrım 26. Hector Villa Lobos. H E C T O R V I L L A L O B O S. 5 Mart 1887 Rio de Janeiro. 17 Kasım 1959 Rio de Janeiro. Brezilyalı besteci. Kısa bir süre Anello Franca ve Francisco Braga'dan aldığı armoni dersleri dışında kendi kendini yetiştirmiştir. 1912'de Brezilya'nın içlerinde ve bu arada Amazon ormanlarında araştırmalar yapan bir bilim kuruluna katılmış, ilkel boyların müziğini incelemiştir. Gerek bu müzik, gerekse zenci müziği, Villa Lobos'un yapıtlarını etkilemiştir. Bu yapıtlarda Fransız empresyonizmin etkileri de görülür. Ülkesinin en önemli bestecisi ve 20. yüzyıl müziğinin ileri gelen yaratıcılarından biridir. Başlıca verimi, türlü çalgı toplulukları için 15 koros, parantez içinde serenade ve Bach izlenimi ile Brezilya halk müziğinin bağdaştırılmasından doğan ve türlü ses bileşimleriyle bestelenen 9 Baquianas Brasileiras piyano konçertosu, keman konçertosu, birçok oda müziği yapıtı, piyano için Rude Poema ve Saudades das Selvas Brasileiras. Baquianas Brasileiras numara 5. İlk yorumu 1939 New York. Bestecinin en tanınmış, en yaygın yapıtı 8 violonsel ve soprano için bestelenmiş olan 5. Baquianas Brasileiras'tır. Genellikle Latin kötümserliğini yansıtan yaslı dizeler bir Brezilya halk ezgisiyle örülmüş, değişik düzenleme ile işlenmiştir. Şiirin özeti şöyle: bir öğle sonrası pembe ve altın sarısı renkler deniz yüzeyine yayılırken hüzün kaplar insanı, gözler nedensiz yaşarır. Ruhum acılıdır, kuşlar susmuş, böcekler susmuştur. Her dalganın bir dize olduğu deniz şiiridir bu. Gece sessizce yaklaşırken acı tatlı karışımı bir duygu kapsar ruhumu. Bir öğle sonrası pembe ve altın sarısı renkler deniz yüzeyine yayılır. Antonio Vivaldi. A N T O N I O V I V A L D I. 11 Haziran 1669 Venedik, 23 Temmuz 1741 Viyana. İtalyan bestecisi ve kemancısı, 18. yüzyılın ilk yarısının en büyük yaratıcılarından biri. Kemancı Giovanni Battista Vivaldi'nin oğludur. 1707 ile 1713 arasında Hesse Darmstadt kontunun yanında çalışmış, 1814'te Venedik'te Ospedale della Pietà, kız yetimler okulunun yönetmenliğine atanmış, okulun olağanüstü icra olgunluğu olan korosunu ve orkestrasını yönetmiş, bu topluluğa Avrupa çapında önem kazandırmış, eserlerinden birçoğunu bu topluluk için yazmıştır. 1725-35 arasında Avrupa'da keman virtüözü olarak büyük ün kazanmış, fakat sonraları unutulmuş, Viyana'da yoksulluk içinde ölmüştür. Müziği melodi etkileyiciliğiyle seçkinleşir. Önemi özellikle keman konçertosu biçimindedir ve konçertonun babası diye anılır. Johann Sebastian Bach, Vivaldi'nin keman konçertolarından birçoğunu başka çalgılar, org, klavsen vesaire için düzenlemiştir. Başlıca verimi arasında Esto Armonica, Il Cimento dell'Armonia o dell'Invenzioni, La Cetro adları altında toplanmış keman konçertoları, Concerto Grossolar, Parantez içinde Mevsimler adı altında toplanmış 4 konçertoluk dizi bunlardan birincisinin içindedir. Oboa, fagot, flüt ve türlü çalgılar için konçertolar, 38 opera ve birçok kantat vardır. Yılın 4 mevsimi Le Quattro Stagioni dell'anno. 4 keman konçertosundan kurulu bu ünlü dizi, Kont Van Keslau Marzin'e adanmış, ilk defa yine müziksever soylunun orkestrası tarafından yorumlanmıştır. Yılın 4 mevsimi Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzioni adlı 12 keman konçertosunu toplayan albümün ilk dördüdür. Her biri üçer bölümlük 4 konçertonun el yazması kaybolmuş, daha bulunamamıştır. Dizi bazı uzmanlarca İtalyan barok çağının en tipik örneği olarak kabul olunmakta, Bach'ın Brandenburg konçertoları ve Handel'in bazı konçerto grossoları ile aynı değer çizgisinde tutulmaktadır. Müzikte programlı anlatımın bu ön örneğini o çağdaki İtalyan resim sanatı paralelinde götüren, Botticelli renklerinin müziğe yansıması olarak yorumlayanlar da vardır. Vivaldi mevsimlere özgü olayların söz gelişi rüzgarın uğultusundan, yağmurun sesinden, kuru yaprakların düşüşüne, kuşların ötüşüne kadar plastik bir anlayışla resimlemiştir. Kış adlı konçertosunun ikinci bölümü müzik edebiyatında soylu ve içtenlikle örülü melodisi duygulu atmosferiyle seçkinleşir. Richard Wagner R I C H A R D W A G N E R 22 Mayıs 1813 Leipzig, 13 Şubat 1883 Venedik. Alman opera bestecisi, asıl babası genç yaşta öldüğü için üvey babası tarafından büyütülmüş. Weber ve Lortzing gibi sahne, tiyatro ve müzik ortamı içinde yetişmiştir. Üvey babası ailenin eski bir dostu, tiyatro sanatçısı, ressam ve ozan Ludwig Geyer'di. İlk zamanlar edebiyata yönelmiş, müziğe eğilimi daha sonra Dresden'de belirmiştir. Bu eğilimin doğmasında Weber operalarının ve Beethoven senfonilerinin büyük etkisi olmuştur. 1827-1831 yılları arasında Leipzig'te Gottlieb Müller'den teori, Thomas Cantor'u Theodor Weinling'den bestecilik dersi almaya başlamış, çok geçmeden Düğün adlı bir opera denemesi yazmıştır. Ayrıca bir piyano sonatı, bir yaylı dörtlüsü ve bir üvertür, Goethe'nin Faust'una 7 kompozisyon ve bir senfoni, Do majör, parantez içinde 1883 ilk verimi arasındadır. Bunlardan sonra ilk belli başlı operalarını, parantez içinde Periler ve Aşk Yasağı yazmıştır. Riga'da saray orkestrasını yönetirken dolandırıcılıkla suçlanmış, karısı Minna Planer ile Paris'e kaçmış, burada yoksullukla savaşmıştır. Paris'te Rienzi operasını ve Batanına genel af üzerine dönüşünde de Der Fliegende Hollander, Uçan Hollandalı'yı tamamlamıştır. 1842-1849 yılları arasında Dresden Saray Orkestrası yöneticiliğini yapmış, Tannhauser ve Lohengrin gibi ilk kişisel özelliklerini yansıtan sahne eserleri doğmuştur. 1848-1849 yılları arasında Almanya'da siyasal akımlara karışmış, sosyalist hareketinde İsviçre'ye kaçmak zorunda kalmıştır. Burada Zürih şehrinde yerleşerek ünlü yazılarını Sanat ve Devrim, Geleceğin Sanat Eseri, Sanat ve İklim, Opera ve Dramı yayınlamıştır. Zürih'te arkadaşı Otto Wessendonck'un evinde 4 yıl kalmış, bu yıllar boyunca arkadaşının eşi Mathilde Wessendonck ile büyük aşkı ünlü dramı Tristan und Isolde'nin doğmasına yol açmıştır. Bir yandan da Der Ring des Nibelungen'in metnini Siegfried operasının ikinci perdesine kadar tamamlamıştır. Politika yaşamındaki geçmişi unutulmuş, vatanına dönmüş, 1861'de Viyana'ya giderek Lohengrin'i oynatmış, 1864'te Stuttgart'ta umutsuz bir durumdayken genç Bavyera Kralı 2. Ludwig'in gönderdiği bir görevli kralı adına kendisini Münih'e çağırtmıştır. Wagner hayranı kral, besteciye istediği yardımı yapmış, böylece sanat tasarılarını gerçekleştirmek olanağını bulmuştur. 1865'te Münih Saray Tiyatrosu'nda oynanan Tristan und Isolde büyük bir başarı kazanmış, 1866'da Tannhäuser, 1867'de Lohengrin, 1868'de Meistersinger von Nürnberg, 1869'da Rheingold, 1870'de Walküre bu büyük başarı dizisini sürdürmüştür. Bu arada Hans von Bülow'un karısı Franz Liszt'in kızı Cosima ile evlenmiştir. 1872'de Beyrut şehrinde festival temsilleri için bir tiyatro binasının bu en büyük projesinin temelleri atılmış, binanın açılışı Beethoven'ın Wagner tarafından yönetilen 9. senfonisi ile yapılmıştır. Dram alanındaki düşünce ve ideallerini son yapıtı Parsifal ile noktalamış, yapıtın ilk temsilinden sonra 6 ay yaşamış, bir kalp krizi sonunda ölmüştür. Ölümünden 5 gün sonra büyük törenle Beyrut'ta Van Fried adlı evinin bahçesine gömülmüştür. Wagner, müzikli dram adını verdiği sahne yapıtları yaratarak lirik dram sanatının yetkinliği uğruna savaşmıştır. Sanatçıya göre bu gelişim, Gesamt Kunstwerk, topyekün sahne eserinin yaratılmasıyla, yani şiir, parantez içinde, deklamasyon, müzik, resim, mimari ve heykel sanatının bir arada toplanmasıyla gerçekleşebilirdi. Bu düşünüşün olgun örneklerini Ring des Nibelungen'de ve Parsifal'de görüyoruz. Halka seslenen konuların kahramanlık ve din efsanelerinden seçilmesi, halkın ruh ve ahlak kalkınmasını sağlar diyerek eski Yunan trajedilerini örnek gösteren Wagner, bu yoldaki hedefini de açıklamıştır. Yapıtlarında özellikle orkestra renklerinin anlamı ve orkestra dili üzerinde durmuştur. Melodi bakımından en büyük yeniliği daha önce bazı besteciler tarafından kullanılmış olmakla beraber ilk defa kendisi tarafından geliştirilen melodik an leitmotiftir. Melodik an belirli bir motif olup dramdaki kişileri, olay ve sembolleri anlatır. Dinleyiciye olayla ilgili bir kişi veya olayın kendisi hatırlatılmış olur. Wagner, bütün operalarının Alman edebiyatında seçkin ve kendine özgü bir yer tutan metinlerini bizzat yazmıştır. Senfoni Do Majör, ilk yorumu 1832 Prag. Unutulmaz müzikli dramların yaratıcısı, büyük ozan besteci, ilk eserlerinden birini 1832 yılı Mart ayında bitirmiş, böylece Mozart ve Beethoven izinde bir senfoni deneyi doğmuştur. Eserin seslendiricisi için Prag Konservatuarı Orkestrası'nı kestiren sanatçı, okulun müdürü Dion Weber'e başvurmuş. Weber'in koyu bir tutucu olduğunu bildiğinden ötürü senfonide bu yolda gerekli düzeltmeleri yapmıştı. Prag'da seslendiriden sonra eserin bir de Leipzig'te ünlü Gewandhaus Orkestrası tarafından çalınması yolundaki girişimlerde olumlu yanıtlanmıştı. Aradan yıllar geçmiş, Dresden'de müzik müdürlüğü görevinde bulunduğu sırada adı 1848 devrimi hareketlerine karışan besteci Ozan, kentten kaçarken partisyonu diğer eşyalarıyla birlikte bırakmıştır. Artık yitik sayılan eser 1877'de bulunarak dünyaca ünlü bestecisine gönderilmiş, o da 1882 yılı Noel günü eşine bir sürpriz yapmak amacıyla Venedik'teki La Venice Tiyatrosu'nda düzenlettiği özel programda bizzat yönetmeyi kararlaştırmıştı. Wagner bu isteğini ilk iki bölümde gerçekleştirmiş, öbür iki bölümün yönetimini yardımcısı besteci Engelbert Humperdinck'e bırakmış ve eşi Cosima'ya şöyle demişti: "Sanırım artık hiçbir eser yönetmeyeceğim. Sonumun yaklaştığını hissediyorum." Gerçekten de bu olaydan 7 hafta sonra gene Venedik'te Vendramin Sarayı'nda son nefesini vermiştir büyük sanat adamı. Do majör senfoni klasik yapısıyla şu bölümlerden oluşmuştur. Birinci bölüm sostenuto e maestoso, ikinci bölüm andante ma non troppo, un poco maestoso, üçüncü bölüm allegro assai, dördüncü bölüm allegro molto e vivace. Rienzi, beş perdelik opera. Metin, besteci. İlk oynanış 1842 Dresden. Başlıca kişiler Irene, parantez içinde soprano. Rienzi, parantez içinde tenor. Adriano, parantez içinde mezzo soprano. Konunun geçtiği çağ ve yer 15. yüzyılda Roma. Soylulara karşı giriştiği savaşta halkın arkasına alan Rienzi, genel istek doğrultusunda krallık tacını giymesi gerekirken önerileri kabul etmez ve bir tür halk temsilcisi tribün olarak kalmayı yeğe tutar. Rienzi savaşında yalnız değildir. Kız kardeşi Irene ve onu kaçırılmaktan kurtaran soylu Colonno ailesinden Adriano da onunla birliktedir. Ancak Rienzi'nin saltanatı uzun sürmez. Soylularla birlikte kiliseyi de karşısında bulur. Her iki kesim halkı kandırarak yanlarına alınca Kapitol Büyük Meclis saldırıya uğrar. Yakılır. Rienzi kız kardeşi Irene ve Adriano alevler arasında yitip gider. Besteci Ozan kendisinin hazırladığı metin için başlıca iki kaynaktan yararlanmıştı. Mary Midforce'un oyunu ve Bulwer Lytton'un romanı. Her iki kaynakta Wagner'e 15. yüzyılda Roma'da geçen ve daha çok politik nedenlere dayanan bir müzikli trajedi için yeterli bilgiyi sağlamış, sanatçı çağın zevkine de uygun olarak büyük opera akımı doğrultusunda bir eser vermişti. Rienzi, besteci Ozan'ın daha sonraki verimi karşısında ilgiyi sürdürememiştir. Günümüzde konserlerde bir tür senfonik şiir sayılan uvertür, eserin Kutsal Şövalye Ruhu adıyla bilinen savaş ezgisi başta olmak üzere önemli melodileriyle işlenen giriş parçası, konserlerde sıkça çalınır. Tanınmış bölümler, uvertür ve Rienzi'nin duası. Der Fliegende Hollander, parantez içinde uçan Hollandalı. Üç perdelik romantik opera. İlk oynanış 1843 Dresden. Türkiye'de ilk oynanış 1961 Ankara. Başlıca kişiler Daland, parantez içinde bas. Hollandalı, parantez içinde bariton. Senta, parantez içinde soprano. Erik, parantez içinde tenor. Konunun geçtiği çağ ve yer 18. yüzyılda Norveç kıyıları. Norveçli kaptan Daland'ın gemisi korkunç fırtına nedeniyle köyüne yakın bir körfeze sığınmış, nöbetçi dahil tüm gemiciler uykuya dalmıştır. Kısa süre sonra yelkenleri kırmızı bir tekne yaklaşıp Daland'ın gemisine yanaşır. İçinden uzun boylu, yakışıklı, siyah giysili bir adam çıkarak anlatmaya koyulur. İşte bir 7 yıl daha geçmiş, deniz onu acılarla yüklü olarak bir defa daha kıyıya atmıştır. Oysa geçen 7 yıl boyunca ölümü aramış, huzura kavuşamamıştır. Gelen, lanetlenmiş kaptan Hollandalıdır. Daland güverteye fırlar. Hollandalı ortaya mücevher dolu bir sandık getirir. Kaptana mücevherler karşılığı evinde kalıp kalamayacağını sorar. Kıvancından deliye dönen Norveçli, bu işe kızının çok sevineceğini bilirdir. Daland'ın güzel kızı Senta, avcı Erik'le nişanlıdır. Oysa çocukluğundan başlayarak duvarda resmi asılı efsane kahramanı Mutus Hollandalı'yı sevmiştir. Babasıyla gelen denizciyi hemen tanır. Bu sevdiği, özlediği Hollandalı'dır. İki genç birbirlerine sadakat yemini ederler. Köyün küçük limanında Daland'ın ve Hollandalı'nın tekneleri demirlemiştir. Köy halkı ve Norveçli denizciler şarkı söyleyip dans etmekte, bir yandan Hollandalı gemicileri çağırmaktadırlar. Çağrı uzun süre cevapsız kalır. Sonra iskelete benzer kılıklarla Hollandalılar belirir. Dediklerine bakılırsa bir 7 yıl daha geçmiş, sevgili kaptanlarının cezası bitmemiştir. Eğer kendisine sadık bir eş bulursa tümü kurtulacaktır. Bu arada Senta görünür. Ardından nişanlısı Erik gelmekte, kendisine sadık kalmasını, eski günleri hatırlamasını istemektedir. Hollandalı bu sözleri duymuş, Senta'nın nişanlısına ihanet eden bir kız olduğunu anlamıştır. Senta sadık eş değildir. Gemisine hareket emri verir. Gemi açılırken Senta, ölünceye kadar sadığım sana diye bağırarak kayalardan kendini atar. Aynı anda Hollandalı'nın gemisi parçalanmaya başlamış, sulara gömülüp gitmiştir. Uçan Hollandalı efsanesinin eski bir geçmişi vardır. Van der Decken adlı bir kaptan, Afrika güneyinde fırtına ve suların etkisiyle kızıp, "Bu yol cehenneme gitse geçeceğim," der. Bu inat şeytanı kızdırmış, kaptanı 7 yılda bir gün karaya çıkmaya mahkum etmiştir. Eğer o bir gün içinde kendisine sadık bir eş bulursa, kaptan kurtulacaktır. Ceza çok sinsicedir. Çünkü şeytana göre sadık bir kadın bulmak imkansızdır. Wagner bu yapıtında ilk devrimci deneyleri yapmış, müzikli dramın kurallarını ilk defa açıkça gözlenir biçimde uygulamıştır. Tanınmış bölümler Uvertür, Wie oft in Meeres tiefsten Schlund, parantez içinde Hollandalı'nın aryası, Sum und Brum, parantez içinde çıkrık çeviren kızlar korosu, Traft ihr das Schiff, parantez içinde Senta'nın baladı, Auf hohen Felsen, parantez içinde Erik'in aryası, Wie aus der Ferne, parantez içinde Senta Hollandalı, Steuermann las die Wacht, parantez içinde gemiciler korosu, Tannhauser, parantez içinde Tannhauser und der Zeinger Krieg auf Wartburg. Tannhauser ve Wartburg'da şarkılar yarışması. Üç perdelik romantik opera. İlk oynanış 1845 Dresden. Başlıca kişiler Tannhauser, parantez içinde tenor, Venüs, parantez içinde mezzo soprano, Hermann, parantez içinde bas, Wolfram von Eschenbach, parantez içinde bariton, Elizabeth, parantez içinde soprano, şarkıcı, şövalyeler, soylular, halk. Konunun geçtiği çağ ve yer 13. yüzyıl başlarında Orta Almanya. Şövalye Tannhauser, Venüs Dağı'nda aşk tanrıçası tarafından alıkonmuştur. Ancak delikanlı yurdunun özlemini duymakta, daha fazla kalırsa Meryem Ana tarafından bağışlanmayacağına inanmaktadır. Venüs'ün lanetleri arasında ayrılarak doğup büyüdüğü yerlere gelir. Rastladığı şövalyeler ona nerede olduğunu sorarlar. Eski arkadaşı Wolfram ile sözlüsü Elizabeth'in acılarını anlatır. Wartburg'da yeni bir şarkı yarışması düzenleneceğini haberler. Yarışma salonuna Elizabeth girer. Kutsal yeri selamladıktan sonra sevdiğine kayboluş nedenini sorar. Delikanlının yanısına bakılırsa ruhu garip bir değişime uğramıştır. Konuklar gelir. Derebeyi Hermann kuralları ve armağanı sayar. Kazanan Elizabeth'le evlenecektir. Şarkı sırası Tannhauser'e gelince delikanlı şarkısına başlar. Birden derin bir bunalımın etkisiyle Venüs'ü övmeye koyulur. Bu davranış halkı kızdırmış, şövalyeler öldürmek üzere üzerine yürümüşlerdir. Elizabeth onları durdurur. Sevdiğinin işlediği günah Roma'ya gidip hacı olursa bağışlanacaktır. Aylar geçmiş, Elizabeth şövalyeyi beklemeye koyulmuştur. Bekleyiş tüketmiştir güzel kızı. Bir gün hacı giysisiyle gözükür Tannhauser ve Wolfram'a Roma'yı anlatır. Gitmiş, papadan bağış dilemiş, kendisine hacı değneği yeşerdiğinde bağışlanacağı bildirilmiştir. Venüs delikanlıyı tekrar elde etmek ister. Fakat Wolfram Elizabeth adını söyleyerek tanrıçayı savar. Elizabeth daha fazla direnemeyerek ölür. Cenazesi geçerken şövalyenin cansız yere düştüğü görülür. Yavaşça ilerleyen genç hacıların ellerindeki değnekler yeşermiş, Tanrı bahtsız şövalyeyi bağışlamıştır. Yapıt, büyük sanatçının eski Alman efsanelerini tekrar yaşatmak amacıyla giriştiği büyük çabanın olağanüstü coşkun veriminin ilk örneğidir. Kaynağı Orta Çağ'a uzanan Tannhauser efsanesinde Thuringer bölgesindeki şarkıcı şövalyelerin gelenekleri anlatılmış, iyilik kötülük teması işlenmiştir. Tanınmış bölümler Uvertür, Aşk Ayini Müziği, Dich Teure Halle, parantez içinde Elizabeth, Konukların Marşı, Blick ich umher, parantez içinde Wolfram, Dir Göttin der Liebe, parantez içinde Tannhauser, O du mein Holder Abendstern, parantez içinde Wolfram, Roma Serüveni, parantez içinde Tannhauser. Lohengrin, üç perdelik romantik opera, ilk oynanış 1850 Weimar. Başlıca kişiler Friedrich von Thalramund, parantez içinde bariton, Ortrud, parantez içinde mezzo-soprano, Elsa von Brabant, parantez içinde soprano, Lohengrin, parantez içinde tenor. Konunun geçtiği çağ ve yer, 10. yüzyılın ilk yarısında Anvers. Alman kralı Heinrich, soyluları ve halkı toplayarak doğudan gelen tehlikeye karşı birleşmeleri gerektiğini söyler. Bu arada Brabantlar kendilerine bir önder seçilmesini isterler. Brabant kontu, Telramund'a bakılırsa son duka ölürken iki çocuk bırakmış. Bunlardan kız olan Elsa bir gün erkek kardeşi Gottfried'i ormana götürmüş, oradan yalnız dönmüştür. Kardeşini öldürmekle suçlanan Elsa, suçsuz olduğunu söyler. Düşünde kendisini bir şövalyenin savunacağını görmüştür. Haberci çıkarak şövalyeyi alana çağırır. Bu sırada bir kuğunun çektiği kayık içinde genç yakışıklı bir şövalye belirir. Elsa'ya döner. Kendisini savunacağını, başarırsa kendisiyle evleneceğini söyler. Tek koşulu, kız ona hiçbir zaman kim olduğunu sormayacaktır. Elsa'nın söz vermesi üzerine Telramund'la çarpışmaya koyulur. Bir vuruşta yenilgiye uğratırsa da yaşamını bağışlar. Telramund ve karısı Ortrud bu yenilgiden kurtulmak için Brabantların önderliğini almak için bir çare düşünürler. Eğer Elsa'ya şövalyenin kimliğini söyletebilirlerse başarı onlarındır. Ortrud kızı bu yolda etkilemeye koyulur. Düğün ertesi gün olacak. Kral ve kuğu ile gelen şövalye savaşa gideceklerdir. Düğün töreni başlamıştır. Elsa ve eşi gelin odasına girerler. Elsa, Ortrud'un kötü etkisiyle kocasının kimliğini sormaktadır. Odaya dört adamıyla Telramund girer. Şövalye bu defa kötü kalpli kontu acımadan öldürür. Elsa'ya döner, kimliğini ertesi gün açıklayacağını söyleyerek gider. Ertesi gün nehir kıyısında toplanılmıştır. Şövalye gelir kimliğini açıklar. O, kral şövalyelerinin önderi Parsifal'ın oğlu Lohengrin'dir. Savaşa gidilmeyecektir. Çünkü Alman topraklarına hiçbir düşmanın girmesine olanak yoktur. Kuğunun çektiği kayık gözükmüştür. Lohengrin, kuğunun boynundaki zinciri çıkarınca ortaya genç, yakışıklı bir delikanlı çıkar. Bu, Telramund ve Ortrud'un büyüsüyle kuğu haline gelen Gottfried'dir. Lohengrin, İşte Brabantların dukası, işte önderiniz diyerek bu defa bir güvercinin çektiği kayıkla uzaklaşırken Elsa yere kapanmış hıçkırmaktadır. Kaynağı Orta Çağ'a inen Kuğulu Şövalye öyküsü üzerine bir opera yazmayı 1839'da düşünen sanatçı bu fikri gerçekleştirmeye 1845'te başlamış, yapıt 1849'da tamamlanmıştır. Lohengrin'de müzikli dram prensiplerinin olgunlaştığı, leitmotif tekniğinin geliştiği görülür. Anlamlı simgelerle örülü efsane, dolgun, etkili müziğiyle tüm Alman iklimine, oradan ağır ağır dünyaya yayılmıştır. Tanınmış bölümler, ön müziği, Einsam in Trüben Tagen, parantez içinde Elsa, üçüncü perde ara müziği, Treulich Gefürt, parantez içinde düğün korosu, Das süsse Lied verhallt. Parantez içinde Elsa Lohengrin. In fernem Land, parantez içinde Lohengrin. Tristan und Isolde, üç perdelik opera. İlk oynanış 1865 Münih. Başlıca kişiler Isolde, parantez içinde soprano. Brangaene, parantez içinde mezzo soprano. Tristan, parantez içinde tenor. Kurvenal, parantez içinde bariton, Melot, parantez içinde tenor, Kral Marke, parantez içinde bas. Konunun geçtiği çağ ve yer, Orta Çağ'da İngiltere'de, Cornwall ve Fransa'da Bretagne. Yaşlı Kral Marke ile evlenmek üzere gemiyle Cornwall'a gitmekte olan Isolde'ye, kralın yeğeni genç Tristan eşlik ve koruyuculuk etmektedir. Tristan yıllar önce Isolde'nin nişanlısı Morold'u bir düelloda öldürmüş, kendi de yaralanmış. Kız büyük nefretine rağmen ona bakarak iyileştirmiştir. Ancak yol boyunca bu nefret aşka dönüşmeye koyulmuştur. İki duygu arasında bocalarken, Brangaenge'ye zehirli bir içki hazırlamasını emreder. Tristan'ı çağırır. Hem kendisi içer hem sevdiğine içirir. Ölümü bekleyen çift direnilmez bir aşk duygusuyla birleşirler. Brangaene onlara zehir değil aşk iksiri vermiştir. İki gencin sevdası Cornwall'da sürmektedir. Kralın ava gittiği bir gece sarayın bahçesinde buluşurlar. Coşkun, yakıcı bir ihtirasın etkisiyle sevişirlerken kral dönerek olaya tanık olur. Tristan silahını atıp kendisini kralın adamı Melot'un kılıcına bırakır. Delikanlı ağır yaralı olarak Bretanya'daki şatosuna dönmüş, gelmesi için haber gönderdiği Isolde'yi beklemeye koyulmuştur. Adamı Kurvenal efendisine bakmakta, bir yandan Isolde'yi getirecek gemiyi gözlemektedir. Gemi gözükür, sevgililer kavuşur ancak kısa süre için. Tristan son nefesini vermiş. Kurvenal ikinci bir gemiyle gelen Kral Marken'in adamı Melo'yu bir kılıç vuruşuyla cansız yere sermiştir. Brangaene gerçeği anlatmış, Kral Marke sevgilileri bağışlamıştır ama geç kalınmıştır. Isolde kralın dediklerini duymaz bile. Aşk ölümü adıyla bilinen ünlü monoloğunu söyler. Sonra ağır ağır sevdiğinin yanına düşer. Opera edebiyatının bu eşsiz şiiri müzikli dram sanatında bir kavşak olmuş, duygusal yükü yanında teknik kuruluşu ve yenileyici özellikleriyle derin etkiler uyandırmıştır. Konuyu bir ortaçağ öyküsünden alan bestecinin yapıt üzerindeki çalışmalarını sürdürürken büyük bir aşk serüveni yaşadığı müzik tarihinin gerçekleri arasındadır. Tanınmış bölümler, ön müziği, O Sing Harnider Nach der Liebe, parantez içinde Tristan ve Isolde, Der Öde Tag zum letzten Mal, parantez içinde Kral Marke, Mild und leise wie er lachelt Liebestod, parantez içinde Isolde, Die Meistersinger von Nürnberg, parantez içinde Nürnbergli Usta Şarkıcılar. Üç perdelik gülünçlü opera, ilk oynanış 1869 Münih. Başlıca kişiler Eva, parantez içinde soprano, Walter von Stolzing, parantez içinde tenor, Magdalene, parantez içinde mezzo soprano, Hans Sachs, parantez içinde bas, David, parantez içinde tenor, Sixtus Beckmesser, parantez içinde bas, türlü meslekten diğer usta şarkıcılar, Nürnberg halkı. Konunun geçtiği çağ ve yer 16. yüzyılda Nürnberg. Şövalye Walter von Stolzing, kuyumcu Pogner'in kızı Eva'yı St. Catherine Kilisesi'nde görüp sevmiştir. Kızın dadısı Magdalene ona eğer Eva ile evlenmek istiyorsa şarkıcılık yarışmasına katılıp kazanması gerektiğini söyler. Biraz sonra yarışmanın ön seçimleri yapılacaktır. Şövalye, ünlü usta şarkıcı Hans Sachs'ın öğrencisi David'den kuralları öğrenir ve yarışmaya katılacağını bildirir. Bir yanda Eva ile evlenmek isteyen şarkıcı, ilk katibi Beckmesser'in bu yakışıklı şövalyeyi gözü tutmamıştır. Onun söylediği iki şarkıyı da hatalarla dolu olarak nitelendirir. Hans Sachs şövalyeyi beğenmiştir. Gece asıl işi ayakkabıcılık olan Hans Sachs dükkanı önünde çalışmaktadır. Öğrencisi David, nişanlısı Magdalene'ye şövalyenin başarı kazanamadığını haberler. Oysa Sachs'ın söylediği bir monologdan delikanlının etkisi altında kaldığı anlaşılır. Eva ustaya yaklaşır. Walter von Stolzing konusunda izlenimini öğrenmek ister. Sonra yaklaşan sevgilisiyle konuşur. İkisi de kaçmaya karar verirler. Bu sırada Beckmesser gözükür. Eva'ya serenat yapacaktır. Sachs ona her hatasında bir çivi çakacağını söyler. Beckmesser öyle çok hata yapar ki ayakkabının onarımı biter. Magdalene'nin Eva'nın Magdalene kılığına girdiği görülür. Kız dadısının giysisiyle sevgilisine kaçacaktır. David, Beckmesser'i serenadı nişanlısı genç dadıya yaptığını sanarak bir güzel döver. Sachs şövalyeyi dükkanına alıp saklar. Sokakta gürültü kopmuş, sonra herkes uzaklaşmış, gecenin sessizliği çökmüştür. Şövalye ertesi gün Sachs'a gelerek yarışma şarkılarını söyler. Usta her iki şarkıyı da pek beğenmiştir. Birini not eder. Şövalye çıkar, Beckmesser gözükür. Sachs'tan aynı notayı alması için izin ister. Sachs zaten şarkıyı kendisi için bestelediğini söyleyerek alabileceğini bildirir. Nürnberg civarında yarışma alanı bayraklarla donatılmıştır. Usta şarkıcılar Hans Sachs'ın başkanlığında yerlerini alırlar. Önce Beckmesser kunduracının dükkanından aldığı sözü ve besteci şövalyeye ait şarkısını söylemeye çalışır. Şaşırır, kekeler, halkın gülüşmeleri arasında alandan ayrılır. Şövalyenin şarkısı büyük gösterilere yol açar. Eva sevdiğinin başına usta şarkıcılık tacını koyar. Babası Bonnier ise ustalık zincirini boynuna takar. Opera halkın coşkun gösterileri arasında biter. Wagner bu tek gülünçlü operasında ortaçağ Alman sanat hayatına büyük renk katan geleneksel usta şarkıcıların törelerini yansıtmış, yapıta müzik tarihine ad bırakan Hans Sachs'ı da katarak ölümsüzleştirmiştir. Operada daima gülünç düşen, sonda bozguna uğrayan Beckmesser, Wagner karşıtı tenkitçi Eduard Halsling'tir. Yapıt olağanüstü buluşlarla örülü bir partisyona oturtulmuş, özellikle ikinci perde romantik havasıyla daima büyük hayranlık derlemiştir. Nürnbergli usta şarkıcılar, ulusal opera anlayışının anıtsal bir örneği olarak kalacaktır. Tanınmış bölümler, ön müziği, Am Stillen Herd, parantez içinde von Stolzing, Wie duftet doch der Flieder, parantez içinde Hans Sachs, Guten Abend Meister, parantez içinde Eva Hans Sachs, Wann, Wann, überall Wann, parantez içinde Hans Sachs, Morgenlich Lachtend, parantez içinde von Stolzing, Verachtet mir die Meister nicht, parantez içinde Hans Sachs, Der Ring des Nibelungen, Nibelungen yüzüğü. Dört operadan kurulu dizi, eski kuzey efsanelerinden esinli bu eşsiz dörtlünün tamamlanışı 30 yıla yakın bir süreyi kapsamıştır. Dünyanın yaratılışı, batışı, güç, kahramanlık, aşk ve ihtiras gibi türlü insanüstü olaylar, yine insana özgü duygularla örülen Nibelungen dizisi anlaşılması kolay olmayan bir felsefe karışımı, simgeler örgüsüdür. Leitmotif tekniği en olumlu düzeyini bu dizide elde etmiş, zengin bir orkestralama yıpratılması olanaksız bir yapının temel unsuru olmuştur. Das Rheingold, parantez içinde Ren altını. İlk oynanış 1869 Münih. Başlıca karakterler Alberich, parantez içinde bas, Frika, parantez içinde mezzo soprano, Erda, parantez içinde alto, Wotan, parantez içinde bas bariton, Freye, parantez içinde soprano, Fasold, parantez içinde bas, Fafner, parantez içinde bas, Mime, parantez içinde tenor, Tanrılar, dört Ren kızı. Nibelungların çirkin görünüşlü kralı cüce Alberich, dört Ren kızının bekçiliğini yaptığı altını çalar. Kim bu altından bir yüzük yapıp parmağına takarsa eşi olmayan bir güce kavuşacaktır. Ateş tanrısı Loge durumu baş tanrı Wotan'a haberler. Wotan iki korkunç dev Fasolt ve Fafner'e tanrıların barınağı Valhalla'yı yaptırmış, karşılığında tanrıça Freyya'yı vereceğini söylemiştir. Alacaklarını istemeye gelen devler, Loge'nin haberi üzerine tanrıçadan vazgeçerek emekleri karşılığının bu altınla ödenmesini isterler. Fakat Wotan anlaşmayı hatırlatarak yola koyulur. Cüce Mime bu mağarada sihirli tam başlığını yapmaktadır. Başlığı giyen istediği kılığa girebilmektedir. Mime mağaraya gelen Wotan ve Loge'ye bu özelliği anlatır. Loge kurbağa olup olamayacağını sorar. Alberich kurbağa kılığına girdiği anda yakalanır. Elindeki altın alınır. Nibelung kralı altını ele geçirenleri lanetlemiştir. Kader tanrıçası Erda'nın övdüğü üzerine Wotan devleri çağırarak onlara Tarn miferini ve altını verir. Freya'yı kurtarır. Lanet kendini göstermeye başlamıştır. İki dev altın nedeniyle dövüşürler. Fafner arkadaşını öldürür. Wotan, Valhalla'dan ötürü mutludur. Tanrı Doner'e bir fırtınayla bulutları dağıtmasını emreder. Sonra yavaşça beliren gökkuşağı üzerinde eşi Frika ve tanrılarla barınağa doğru yürür. Ren kızları çaldırdıkları altının peşinden yakınmakta, tanrılar evlerine girmektedir. Tanınmış bölümler ön müziği Veyhe, Wotan, Veyhe, parantez içinde Erda, Abendlich Stalt, parantez içinde Wotan, tanrıların Valhalla'ya yürüyüşü. Die Walküre, Valküreler. Üç perde, ilk oynanışı 1870 Münih. Başlıca kişiler Siegmund, parantez içinde tenor, Sieglinde, parantez içinde soprano, Hunding, parantez içinde bas, Wotan, parantez içinde bas bariton, Brünnhilde, parantez içinde soprano, Frika, parantez içinde mezzo soprano ve Wotan'ın Tanrıça Erda'dan savaşçı kızları Valküreler. Fırtınalı bir gece genç Siegmund, yaralı ve bitkin bir halde Hunding'in evine sığınır. Hunding'in eşi Sieglinde delikanlıya su ve yemek verir, yarasını sarar. Biraz sonra gelen Hunding yaralının öyküsünü öğrenmek ister. Siegmund zorla evlendirilmek istenen bir kızı savunmak amacıyla savaşmış, kılıcı kırılınca kaçmıştır. Walsung ailesinden gelmektedir. Bir gün babasıyla avdan dönmüşler, annelerinin öldürüldüğünü, kız kardeşinin kaçırıldığını görmüşlerdir. Siegmund'un savaştığı kişilerin Hunding'in akrabaları olduğu anlaşılır. Adam ona çabuk iyileşmesini, ertesi sabah kendisiyle dövüşeceğini söyleyerek gider. Biraz sonra Sieglinde gözükür. Kocasını uyutup gelmiştir. İki genç sevgi dolu bir sesle konuşmaya koyulurlar. Sieglinde kütüğe saplı duran bir kılıcın geçmişini anlatır. Düğün gecesi bir ihtiyar gelmiş, kılıcı kütüğe saplamış, silahın onu kütükten çıkarana ait olacağını söylemiştir. Siegmund kılıcı bir çekişte çıkarır. İki gencin de soyu ortaktır. İkisi de Wotan'ın insandan olma çocuklarıdır. Perde birbirlerinin kollarına düşerlerken kapanır. Wotan iki adam arasındaki çarpışmada Siegmund'un başarısını sağlamak için kızı Brünnhilde'ye emir verir. Beri yanda eşi Tanrıça Frika delikanlının evlilik kutsallığını bozduğu için cezalandırılması taraftarıdır. Wotan'a bakılırsa tanrıların sonu yaklaşmaktadır. Siegmund onun tek umududur. Fakat Frika'nın dediği olacaktır. İki düşman çarpışırken Brünnhilde kalkanıyla Siegmund'u korumaya kalkarsa da Wotan mızrağını savurarak kılıcını kırar. Hunding silahsız Siegmund'u öldürür. Wotan bir el işaretiyle Hunding'i de cansız yere yıkar. Brünnhilde kırık kılıcı ve Sieglinde'yi alıp kaçmıştır. Kardeşlerine sığınarak yardımlarını ister. Fakat kızlar babalarından korkmaktadırlar. O zaman Sieglinde'ye bir erkek çocuk doğuracağını bildirir. Adını Siegfried koymasını tembihler. Kırık kılıcı vererek ormana yollar. Wotan gözükür. Brünnhilde'ye emrini dinlemediği için kızmıştır. Onu etrafı ateşle çevrili Valküre kayasında gerçek bir kahraman gelip uyandırıncaya kadar uykuya mahkum eder. Tanınmış bölümler: Ein Schwert, Verheiß der Vater, parantez içinde Siegmund, Sieglinde, Wotan Frika ikilisi, üçüncü perde ön müziği, Leb, Woch, Du, Künes, Herrliches Kind, parantez içinde Wotan'ın Brünnhilde'ye vedağı, Ateş Sihri müziği. Siegfried, üç perde, ilk oynanış 1876 Beyrut. Başlıca kişiler Mime parantez içinde tenor, Siegfried parantez içinde tenor, yolcu Wotan parantez içinde bas bariton, Alberich parantez içinde bas, Fafner parantez içinde bas, Kuş parantez içinde soprano, Erda parantez içinde kontralto, Brünnhilde parantez içinde soprano. Cüce Mime ormandaki mağarasında Tarn başlığı sayesinde korkunç bir sürüngen kılığına giren dev Fafner'i öldürecek kılıcı eklemek için uğraşmakta. Bu işi ormanda bulup büyüttüğü Siegfried'in başaracağına inanmaktadır. Siegfried görünür. Cüceye artık geçmişini anlatması zamanının geldiğini söyler. Mime, Sieglinde'den başlayarak öyküyü anlatır. Kadın onu doğurduktan sonra ölmüş, iki parçaya bölünmüş, Notung adlı bir kılıç bırakmıştır. Siegfried ona kılıcı onarmasını söyleyerek gider. Mağaraya ihtiyar bir yolcu gelmiştir. Mime ürkmüştür. Yolcu kendisinden korkmamasını, akıl dağıtmakla görevli olduğunu söyler. Cüce ne sorarsa cevap vermeye hazırdır. Mime'nin üç sorusunu cevaplar. Sonra kendisi sorar. Kılıcı kim onarabilecektir? Mima cevap vermeyince baş tanrı Wotan'dan başkası olmayan yolcu, korku bilmeyen biri diyerek gider. Siegfried gelir, kılıcın onarılmadığını görünce örse kendisi geçer. Şarkısını söyleyerek kılıcı ekler. Güneş doğmakta, orman uyanmaktadır. Alberich, dev Fafner'in uyuduğu mağaranın kapısındadır. Mime yanında Siegfried'e yaklaşır. Delikanlı ejderhaya seslenir. Ejderha, Fafner su içmek için mağaradan çıkınca saplar kalbine kılıcını. Fafner can verirken Alberich'in lanetini hatırlar ve Siegfried'e o lanetin kendisini de felakete götüreceğini söyler. Fafner'in kanına bulanan elini dudağına süren delikanlı kuş dilini anlamaya başlar. Bir kuş ona mağaraya girip atını ve tam başlığını almasını, Mime'den sakınmasını söyler. Delikanlı söylenenleri alır. Kendisine zehir içirmeye kalkan Mime'yi bir kılıç vuruşuyla öldürür. Alberich gülerek uzaklaşırken kuşun anlattıklarını dinler. Alevle çevrili kaya üzerinde uyuyan bir kız onun nişanlısıdır. Gidip uyandırmalıdır. Wotan eski eşi Tanrıça Erda'yı çağırır. Akıl danışır. Erda'ya göre artık sonları yaklaşmaktadır. Baş tanrı da bu sonu özlemektedir. Uzaktan Siegfried'in borusu yansır. Wotan onu tehlikeden korumak için kayalara gitmesini önlemek ister. Siegfried yolcunun mızrağını parçalar, kayalara yönelir, alevleri aşar. Brünnhilde'yi öperek uyandırır. İki genç coşkun bir aşk ikilisinde birleşirken perde iner. Tanınmış bölümler: Yolcu Mime ikilisi, Notung Niedliches Schwert (parantez içinde Siegfried), Waldweben (orman sesleri), Leuchten de Liebe (Lahen der Tod (parantez içinde Siegfried, Brünnhilde ikilisi), Die Götterdämmerung (parantez içinde Tanrıların grubu). Bir prolog ve üç perde. İlk oynanış 1876 Beyrut. Başlıca kişiler: Siegfried (parantez içinde tenor), Brünnhilde (parantez içinde soprano), Günther (parantez içinde bas), Gutrune (parantez içinde soprano), Hagen (parantez içinde bas), Alberich (parantez içinde bas), Waltraute (parantez içinde mezzo soprano). Kader tanrıçaları, Ren kızları. Valkure kayalarında tanrıça Erda'nın kızları olan üç kader tanrıçası Wotan'dan konuşmakta, onun Valhalla'da tanrıların sonunu beklediğini söylemektedirler. Güneş doğarken tanrıçalar çekilir, bir mağaradan Brünnhilde ve Siegfried belirirler. İki sevgili sarsılmaz bir aşkla sarılmışlardır. Siegfried eşine veda eder. Ren nehrine gidecektir. Ona sadakatinin simgesi olarak parmağındaki yüzüğü çıkarıp verir. Yola koyulur. Gibihung boylarının kralı Günther ve kız kardeşi Gutrune'nin hala evlenememiş olmaları hem kendilerini hem de üvey kardeşleri Alberich'in oğlu Hagen'i düşündürmektedir. Oysa Brünnhilde Günther, Siegfried ise Gutrune için ideal bir eştir. Hagen bir plan açıklar. Eğer Siegfried'e geçmişini unutturacak bir içki içirilirse düşünceleri gerçekleşebilecektir. Siegfried gözükür. Gutrune kendisine sihirli içkiyi sunar. Kahraman bambaşka bir insan olmuştur. Günther'i kan kardeşliğine, Gutrune'yi eşliğe kabul eder. Gidip Brünnhilde'yi getirecektir. Hagen pek memnundur. Yüzüğe kavuşacaktır. Brünnhilde sevdiğini beklediğini, yüzüğü Ren kızlarına iade etmesinin doğru olacağını söyler. Brünnhilde kabul etmez. Yüzük aşkının simgesidir. Bir adam belirir. Elindeki yüzüğü zorla alarak uzaklaşır. Bu, Tarn başlığıyla Günther'in kılığına girmiş Siegfried'den başkası değildir. Siegfried saraya döner. Ardından diğer bir tekneyle Günther ve Brünnhilde gelmişlerdir. Brünnhilde bitkindir. Olanı biteni anlayamamaktadır. Siegfried'e olayları hatırlatmak ister. Hayır, delikanlı hiçbir şey bilmemektedir. Gutrune ile evlenecektir. Brünnhilde sevdiğinin parmağında yüzüğü görür. Büsbütün dehşete düşer. İntikam alacak, hatta ölümüne yardımcı olacaktır. Günther ve Hagen onu ancak hiç kimseye çevirmediği sırtına bir mızrak saplayarak öldürebileceklerini açıklar. Siegfried, Ren kıyılarına avlanmaya gelmiştir. Ren kızları yüzüğü isterler. Delikanlı kabul etmez bu isteği. Hagen ve adamları görünür. Ondan geçmişini anlatmasını isterler. Siegfried öyküsünü anlatır uzun uzun. Bitince Hagen'in sırtına sapladığı bir mızrakla can verir. Son anda her şeyi hatırlamış, iş işten geçmiştir. Sarayda Gutrune Siegfried'i beklemektedir. Hagen girer, ardından Siegfried'in cenazesi belirmiştir. Günther her şeyi anlar. Hagen'i öldürmek için atılır. Hagen bir kılıç vuruşuyla G. gibi Hunkların kralını öldürür. Brünnhilde Siegfried'in parmağından yüzüğü çıkarır. Ölüm onun için kurtuluştur. Bir meşale alarak Ren nehrine atar. Yükselen alevlere kendini bırakır. Gökyüzü alevlerle kızarmış, uzaktaki Valhalla da yanmaya başlamıştır. Ren nehri yavaşça yükselirken üç kız görünür. Yüzük ellerinde parlamaktadır. Tanrıların sonu gelmiş, güç çağı bitmiştir. Yeni, yepyeni bir dünya doğmaktadır. Tanınmış bölümler: Siegfried in Ren'e gelişi, Mime his ein Müricherzwerk, parantez içinde Siegfried'in monoloğu, Wie Sonne lauter strahlt mir sein Licht, parantez içinde Brünnhilde'nin monoloğu. Parsifal, üç perdelik mistik romantik opera. İlk oynanış 1882 Beyrut. Başlıca kişiler: Gurnemans, parantez içinde bas, Kundry, parantez içinde soprano, Amfortas, parantez içinde bariton, Parsifal, parantez içinde tenor, Titurel, parantez içinde bas, Klingsor, parantez içinde bas. Konunun geçtiği çağ ve yer: Orta Çağ'da İspanya'da Pirene Dağları'nda kutsal Montalbat Şatosu. Gral ülkesi kralı Amfortas'ın babası Titurel, kutsal çanak ve mızrağı saklayıp korumak için Montalbat adlı şatoyu yaptırmış, koruyucu olarak temiz kalpli fedakar şövalyeleri almıştır. Klingsor adlı bir şövalye büyük ihtirası nedeniyle Montalbat'tan kovulunca öç almak amacıyla büyücülüğü öğrenmiş, bahçesine güzel kızlar toplayarak bazı şövalyeleri baştan çıkarmış, kutsal mızrağı çalmıştır. O günden sonra Kral Amfortas'ın vücudunda kapanmayan bir yara açılmıştır. Kundry adlı cinsiyeti bilinmeyen garip bir yaratık krala ara sıra ilaç getirmektedir. İşte şövalyelerin hiç sevmediği Kundry gene görünmüş, ilacı yaşlı şövalye Gurnemaz'a uzatmıştır. Bu sırada okla vurulmuş bir kuğu kıyıya yönelir. Onu genç bir adam vurmuştur. Gurnemans gence yaptığının doğru olmadığını söyler. Delikanlı kim olduğunu bilmemektedir. Kundry ise geçmişi çevresinde tam bilgiye sahiptir. Yabancı bu bilgilerin anlatılmasına kızarak Kundry'ye saldırırsa da Gurnemans önler. Gral şatosunda büyük bir dinsel tören düzenlenmiştir. Kutsal çanak getirilerek kralın önüne konur. Şövalyelerin korosu yankılanır. Yabancı delikanlı olan biteni kıpırdamadan seyretmektedir. Bir yanda Klingsor şatosunda Kundry'ye gücünden endişe duyduğu yabancı gençten bahsetmektedir. Onu büyü yaparak oraya çekecektir. Yabancı gözükmüştür. Büyücü bir işaretle şatoyu yok eder. Güzel kızlarla dolu bir bahçe belirir. Kundry ona Parsifal diye seslenir. Delikanlı anasının da kendisini aynı adla çağırdığını hatırlar. Aşkı öğretmeye kalkan Kundry'den kurtularak Amfortas diye bağırır. Kundry yardıma Klingsor'u çağırır. Büyücü kutsal mızrağı fırlatır. Mızrak Parsifal'in başı üzerinde havada kalmıştır. Klingsor'un büyüsü bozulmuş, şatosu ve sihirli bahçesi yok olmuştur. Aradan uzun bir süre geçer. Bir kutsal cuma günü Gurnemans'ın kulübesi önünde bir savaşçı belirir. Bu Parsifal'dir. Gurnemans ona ihtiyar Titurel'in öldüğünü, Amfortas görev yapamadığından şövalyelerin dağılmak üzere bulunduğunu söyler. Beraberlerinde Kundry'yi de alarak şatoya yönelir. Cenaze töreni başlamıştır. Parsifal mızrağını Amfortas'ın yarasına dokundurur. Yara hemen kapanır. Şövalyelerin borusu bu mutlu anı haberlerken Kundry cansız yere yıkılır. Perde Amfortas ve Gurnemans'ın Parsifal önünde diz çöküşüyle kapanır. Tanınmış bölümler: Ön müziği, O Wunden, Wundervoller, Heiligenspiel, parantez içinde Gurnemans, Seit Ewigkeiten harre ich deiner, parantez içinde Kundry, Kutsal Cuma müziği. Bir Faust uvertürü. İlk yorumu 1844 Dresden. Lüks yaşam eğilimi ve kumar borçları nedeniyle güç durumda kalan besteci, müzik müdürü olarak görevli bulunduğu Riga'dan Paris'e kaçmak zorunda kalmış, ancak bu büyük kentte başarı olanakları bulamamıştır. Opera alanındaki çalışmalarını sürdürürken dinlediği bazı senfonik konserler onda aynı zamanda konser müziği yazma eğilimi de uyandırmış. Bu eğilimin ilk ürünü 1839 yılında tamamlanan bir uvertür olmuştur. Parça, Wagner'in tasarladığı büyük bir Faust senfonisinin başlangıç müziği olarak düşünülmüş. Ancak senfoninin planındaki diğer bölümler birkaç taslaktan öte gitmemiştir. Wagner bir Faust uvertürünü 1844'te kendi yönetmiş, sonra üzerinde bazı düzeltmeler yapmış, partisyonu bu yeni biçimiyle büyük ve derin bir aşkla bağlandığı arkadaşının eşi Mathilde Wezendonck'a armağan etmiştir. Siegfried İdil ilk yorumu 1870 Lürzern. Bestecinin opera verimi dışında yazdığı sayılı orkestra yapıtlarından biridir. Sanatçı, ikinci eşi Cosima'nın 33. yaş günü nedeniyle tek oğlu Siegfried'in doğum günü onuruna bestelediği bu orkestra parçasını İsviçre'de Luzern kenti yakınındaki Tribehen adlı villanın bahçesinde çaldırmış, kendisi yönetmiştir. O yıllarda Siegfried adlı müzikli dramın orkestralamasında çalışmakta oluşu, Siegfried İd ile aynı yapıttan bazı light motiflerin katılmasına yol açmış, yapıt oğluna adanmıştır.